Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âlü ve ashabının Enbiya-i İzam Sadat-ı Kiram Hazretlerinin mübarek ruhlarına hasaten makamında, vakfında, mekanında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Hayırlı akşamlar olsun kıymetli kardeşlerimiz. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e selamet versin. Evet, biz burada huzurla bir sükunet içinde sohbetlerimizi dinliyoruz. Evlerimizde yemeklerimizi yiyoruz. Yataklarımızda rahat uyuyoruz. Ama gerçekten ümmetin bir bölümünde ise böyle bu saatlerde böyle üzerlerine bombalar yağıyor. Masum çocuklar feryatlar halinde, anneler feryatlar halinde, babalar, dedeler feryatlar halinde. İnşallah dua ederiz. Tabii hem dualarımız kavli dualarımız olmalı, hem de gücümüz yetiyorsa fiili dualar olmalı, yapılabilecek maddi ve manevi. O kardeşlerimize en azından böyle bir akşam vaktinde dualarımızla gıyabi olarak Cenab-ı Hakk'a iltica edelim. Rabbimiz onları o imtihanlardan sebatla, sabırla, başarıyla çıkarsın inşallah. Bendeniz kıymetli kardeşlerim, genelde her ayın ilk sohbetini Altınoluk dergisinde pek muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın, üstadımızın o ayki makalesiyle yapıyorum. Bütün sohbet gruplarımda, farklı sohbet gruplarımda da olsa her sohbet grubunda istiyorum ki bir Allah dostunun gündemi, hepimizin gündemi olsun. Yine tabii bu sayıda da Hak dostlarından hikmetler başlığını taşıyan bu sohbetinde Hazret yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile söze başlıyor. Hüdayi Hazretlerinden böyle dört mısralık bir girişten sonra da kendileri adeta o mısraları şerh ediyor. Bu terem hocamız da Allah razı olsun, ben biraz bu mısralardan bahsedince hocam Fatır Suresi'nden okuyalım bu akşam inşallah diye arzu ettiler. Adeta sohbetimizin bir me'hazı Kur'an-ı Kerim'le bir girişi olmuş olacak. Evet, Cenab-ı Hak Fatır Suresi'nin 5. ayetinde "Ey insanlar!" Evet, Kur'an-ı Kerim'de insanlar diye hitap var, müminler diye hitap var, ey nebiler, resuller diye hitap var. Daha önce de arz ettiğim gibi kafirler diye bir hitap yok doğrudan. Sadece bir yerde var, o da ahirette. "Ya eyyühellezine keferu, la te'tedurul yevm, innemâ tüczevne mâ küntüm tâmelûn." Ey dünya hayatında inkar edip bugün kıyamette huzuruma gelen insanlar, sakın mazeret uydurmayın şimdi. Size peygamber geldi, kitap geldi. Onun için mazeretiniz geçersizdir. Dünyada ne yaptıysanız onun karşılığını göreceksiniz diye orada bir hitap var. Onun dışında ne münafıklara ne de kafirlere Cenab-ı Hak doğrudan hitap etmiyor. Peygamberi vasıtasıyla. "Kul ya eyyuhel kâfir." Hadi sen konuş onlarla. Bir de Cenab-ı Hak insan sıfatımızla bizlere "ey insanlar" bazı yerde "ya eyyuhel insan", "ya eyyuhel nas" şeklinde "ey insan toplulukları", "ey perden insan olan ve bütün insanlığı temsil eden, kendisine insan denilen varlık" diye hitap var. Burada da Cenab-ı Hak cemî sırasıyla "ey insanlar, Allah'ın vaadi" yani sizi kıyamet gününde huzuruna toplayacağına dair vaadi, size hesap soracağına dair vaadi, sizi mükafatlandıracağına ait vaadi gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şeytan sizi kandırabilir. Onun için onun kandırmasına sakın aldanmayın. Çünkü şeytan size düşmandır, siz de onu kendinize düşman sayın. Madem ki o size düşmandır, siz de onun düşman olduğunu bilin. O, yani şeytan, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. Şeytan insanı cehennemden başka bir yere çağırmaz. Ateş ehlinden olmaktan başka bir yere çağırmaz. Evet, inkar edenler için şüphesiz çetin bir azap var. İman edip salih amel yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat var. İmanın karşılığı da var, inkarın da karşılığı var. Onun için de ayet-i kerimede فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ buyruluyor başka bir ayet-i kerimede. Öyleyse şimdi dileyen inansın, karşılığını görecektir. Dileyen de inkar etsin, o da inkarının karşılığını şüphesiz görecektir. Ve kötü işi kendisine güzel gösterip de onu güzel gören kimse, kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer mi? Evet, bir takım insanlar kötü işleri kendine o kadar güzel gösterirler ki, ben de güzel yapıyorum, iyi yapıyorum. Yaptığımda ne var ki? İşte bugün toplumda görüyorsunuz yani. Allah Teala'nın fuhuş olarak kabul ettiği, büyük günah olarak kabul ettiği, bir kavmin helakine sebep olan davranışlar ve ahlak dışı şeyler onur olarak ifade edilmeye çalışıyor. Biz onurluyuz diyor, onur yürüyüşü yapıyoruz diyor. Nasıl bir yürüyüşse. Halbuki Cenab-ı Hak bu diyor büyük bir fuhuştur diyor. Bu yüzden kavimler helak olmuş. Onun için ayet-i kerime gayet açık bir şekilde kötü işi kendisine güzel gösterip de onu güzel gören kimse. İş kötü ama göz bakınca o kötülüğü güzel görmeye başlıyor göz bozulunca. Tıpkı renk körlüğü gibi değil mi? Tıpkı renk körlüğü gibi. Siyahı beyaz, beyazı siyah veya başka renkte görüyor. Kötü işi de kötü olarak görmüyor, onu güzel olarak görüyor. Allah o insanla elbette ki kötülüğü hiç istemeyen kimse bir değildir. Allah dilediğini sapıklığa yöneltir. Dilediğini de doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini de helak etmeyi peygamber. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar böyle insanların imanla buluşması noktasında düşkün ki Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثَ اَسَفًا Ey Habibim! Neredeyse sen onlar bu Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorlar, senin peygamberliğini tasdik etmiyorlar diye onlara üzüntünden kendini helak edeceksin. Senin öyle bir vazifen yok. Sen sadece de tebliğ edeceksin ey peygamberin. İşte Resulullah Efendimiz'in insanlığa olan merhameti yani. Yanılacaksınız diyor yani. Nitekim bir hadis-i şerifte sahabesine hitaben hani kısa bir açıklama olsun. Ben ve siz buyuruyor sevgili peygamberimiz, ateş yakan bir adama benziyoruz. Bir adam ateş yakmış, etrafında pervaneler var. Farkında olmadan kendilerini ateşe doğru atıyor. Ateşe doğru attıkça kanatları yanmaya başlıyor. Adam da şefkatinden, merhametinden aman bunlar yanmasınlar diye devamlı eliyle onları ateşten uzaklaştırmaya çalışıyor. Ben diyor sizi eteklerinizden tutup ateşe düşmemeniz için uğraşıyorum. Siz ise farkında olmadan kendinizi hep ateşe atıyorsunuz. Neyle ateşe atıyorsunuz? Günahlarla ateşe atıyorsunuz. Ahlak dışı davranışlarla ateşe atıyorsunuz. Onun için harisun aleyküm bil müminen raufur rahim. Bize çok düşkün, merhametli, rauf bir peygamberin ümmetiyiz. Burada da ayet-i kerimede yine Cenab-ı Hak aman Habibim diyor yani. Sen kendini helak mi edeceksin ya onlara üzüntünden dolayı? Sen hakkı hakikati gösteriyorsun şüphesiz. Allah onların ne yaptıklarını biliyor. Sonra da rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Yani bulutlar ilahi bir esen rüzgarla ölü bir toprağa yani kendinden verim çıkmayan bir toprağa doğru akar gider, orayı sular ve o kuru toprak yemyeşil hale gelir. Cenab-ı Hak böyle bir misal vererek ölüleri de yeniden işte böyle dirilteceğiz. Nasıl ki kupkuru bir toprağa bir yağmur yağdığında orada nebatlar çıkıyorsa İnsanoğlunu işte böylece dirilteceğiz, hiç merak etmeyin. Ölüleri de dirilteceğiz. Ve sonra da Cenab-ı Hak müminlerin nerede olmaları gerektiğini, neyi nerede aramaları gerektiğini bildiriyor ki tam gündemimizle ilgili bir konu bu da. Kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. İzzet ve şeref Allah katındadır. Ona ancak güzel sözler yükselir. Allah Teala'ya ancak ve ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah'a salih ameller yükseltir. Güzel söz kelime-i tevhiddir. Ve o kelime-i tevhidi de Cenab-ı Hakk'a taşıyacak olan bizim salih amellerimizdir. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları da bozulur. Evet, bugün de yeryüzünde gerçekten böyle müminler için hasaten kötü tuzaklar kuranlar var. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki o tuzaklar elbette ki bir gün bozulacaktır. O tuzakları kuranlara da bir azap vardır. Şimdi bu ayetlerden sonra muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Hüdayi Hazretlerinden başlayan sohbetine dönüyorum. Okuduğumuz ayet neydi? Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Hüdayi Hazretleri de tam 400 sene önce belki bu mescidinde, belki yandaki meşrutasında etrafındaki böyle toplanan ihvanına, evlatlarına böyle huzurlu bir şekilde şu 4 beyti söylemiş. Rızaullah murad ise sakın aldanma telbise. Nazar et hali iblise, edep gözle, edep gözle. Ey kardeş, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek istiyorsan, sakın şeytanın sureti haktan görünerek seni kandırmasına izin verme. Şeytan sureti haktan görünüp seni kandırmaya çalışır. İblisin akıbetinden ibret al, Cenab-ı Hakk'a karşı edepli ol. Evet, 400 sene önce Hüdayi böyle söylemiş. 400 sene sonra da onun ışığında, onun yolunda giden bir başka Allah dostu, bak diyor 400 sene evvel bize böyle bir güzel söz söylenmiş. Biz de şimdi şeytanın aldatmasına kanmayalım, edepli olalım Cenab-ı Hakk'a karşı. Evet. Hazreti Mevlana'nın tabiriyle aklım diyor kulağıma eğildi ve din edeptir dedi diyor. Evet. Din edeptir. Birçok ayeti kerimede insanoğluna apaçık bir düşman olduğu bildirilen iblis, vaktiyle çok yüksek bir ilim, makam ve mevki sahibiydi. Bir kanaata göre de meleklerin hocasıydı. Göklerde ve yerde Allah'a secde etmedik, bir karış yer bırakmamıştı. Fakat cin taifesinden olması sebebiyle o da bir nefis sahibiydi. Evet. Göklerde ve yerde secde etmedik bir yer bırakmamış ama içinde de bir nefis var. Cenab-ı Hakk'ın ona ilahi bir imtihan maksadıyla verdiği nimetlere mağrur olarak Hazreti Adem'i küçümsedi. Ben de her şeyi biliyorum. Secde etmedik yer bırakmamışım. Şimdi topraktan bir varlık çıkmış. Bana deniyor ki ona secde et. Selam ver. Şimdi mantık yürütmeye başlıyor yani. Kendini beğendi. Cenab-ı Hakk'ın emrine asi oldu. Gurur, kibir ve enaniyet manevi hayatın kanseridir. Evet. Onun için daha önceki sohbetlerimde de birkaç defa arz ettim kıymetli kardeşlerim. Ahmed er-Rufai Hazretleri buyuruyor ki, 300 zümre, 3 kişi asla Allah dostu olamaz. Bir kibirliler, ikincisi cimriler, üçüncüsü de ahmaklar. Evet. Kibirin olduğu yerde kulluk olmaz. Niye? Kibir enedir. Tıpkı şeytanın söylediği gibi ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. İnsan başlar bunu söylemeye. Siyasette onu söyler, ticarette onu söyler, ilimde onu söyler, sokakta onu söyler. Onun için hani tırnak içinde diyorlar ya, o ben ondan hayırlıyım sözü asla ve asla bir Müslümanın söyleyeceği söz değildir. Hangi halde, hangi durumda olursak olalım. Kendi adımıza yani. Gurur, kibir ve enaniyet manevi hayatın kanseridir ve birçok günahın da kaynağıdır. Zira kibre kapılan insanlar adeta ahmaklaşır, nadanlaşır, ilahi hakikatlere karşı sağır ve âmâ kesilirler. Bunlar nefs-i emmarenin girdabında ömür süren canlı cenazeler gibidir. Ki her şeye alık ve abus bir çehreyle seyrederler. Şeytan da Hazreti Adem'e saygı secdesinde bulunulmasına dair ilahi emri duyduğu halde bunu gururuna yediremeyip nakıs aklıyla güya bir mantık yürüttü. Nasıl bir mantık? Suçuna kılıf uydurmak için ben ateşten yaratıldım, onu ise topraktan yarattım, ben ondan üstünüm diyerek ilahi emre itiraz etti. Böylece yaratılıştan gelen hususiyetlerle övünüp başkalarına üstünlük taslamaya dayanan ırkçılık iptilasının da atası olarak ilahi lanet ve gadaba uğradı. Dinler tarihinde de bu kibrin adeta ete kemiğe bürünerek müşahhas hale geldiği topluluk, şüphesiz ki kendilerini seçilmiş bir millet, Allah'ın sevdikleri olarak görüp kendilerinden olmayanları aşağılayan, onlara her türlü zulmü, haksızlığı, eza ve cefayı gören Siyonist Yahudilerdir. Evet, biz seçilmişiz diyorlar. Ya neyi seçilmiş ki? Yani 4 tane gözün mü var? 4 tane kulağın mı var? 4 tane elin mi var? Boyun 2 metre daha mı fazla? Yok, işte senin gibi insansın sen de yani. Gökten de inmedin. Bütün insanlar için bu söylenebilir. Sadece Yahudiler için değil. Kendini farklı gören her insana söylenecek söz bu. Nedir farkın kardeşim ya? Nedir farkın? Bugün Filistin ve Gazze'de yaptıkları zulümlerin, işgal ve haksızlıkların, işledikleri insanlık suçlarının artık insanlıkla izah edilemeyecek bir vahşet, katliam, soykırım raddesine geldiğini yeryüzündeki bütün vicdan sahipleri görmektedir. Yeri gelmişken şunu da ifade edelim ki, günümüzde o sermayeye ait bazı firmaların pahalı ürünlerini sırf marka ve moda düşkünlüğüyle satın almakta bu vahşetlere dolaylı yoldan destek vermek mahiyetindedir. Evet, bir Allah dostunun bu ayki ikazları ve hatırlatmaları. Müminler olarak bu gafletten de titizlikle sakınmalıyız. Vaktiyle peygamberleri katledecek kadar ileri giderek tıpkı şeytan gibi lanetlenmiş olan, kendi hayallerini gerçekleştirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyecek kadar kibirden gözü dönmüş bulunan bu eli kanlı kavim, tarih boyunca birçok defa kahri ilahiye uğramasına rağmen yine de akıllanmamış, günümüzde aynı azgınlıklara yeniden dönmüştür. Zira Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin buyurduğu gibi, kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız. Ahmet bin Hanbel'in fevkalade böyle altınla yazılacak bir sözü. Kibir taşıyan kafada akıl olmaz. Nitekim gurur ve kibir şaşkınlığıyla adeta aklı perdelenen şeytan da kendini beğenerek Allah Teala'ya karşı cidalde bulunacak kadar ahmaklaşmış, şımarıp ve haddini aşmıştır. Sahip olduğu engin ilmi, yüksek mevkii, çok güvendiği aklı ve zekası hiçbir işe yaramamış, onu ilahi gadaba ve lanete uğramaktan da kurtaramamıştır. Evet. İnsanı yoldan çıkarmak isteyen şeytan, ilim ve amel noksanlığından değil, edep noksanlığından kahri ilahiye düçar olduğu içindir ki, onu en çok mahveden şey de müminin Rabbine karşı gösterdiği kulluk edebilir. Onun için hani şeytan azapta gerek derler değerli kardeşlerim. Şeytanı azaba götürecek şey de bizim Müslümanca yaşayışımızdır. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ezanla ilgili olarak buyuruyorlar ki, şeytan diyor ezanı işittiği anda, yani Allahu Ekber sözünü işittiği zaman, çünkü gururlu ya, kibirli ya, Allahu Ekber deyince de o kibrinden dolayı ezanın duyulmayacağı yere kadar da yerlenerek kaçar buyuruyor Efendimiz. Şeytanın kaçırmanın yolu Allahu Ekber demek, Allah demek yani. Allah dedikçe sövmekle kaçmaz şeytan. Küfretmekle kaçmaz. Oh der, tamdan benim dilimi kullanıyor işte, ben de bunu yaptırmak istiyordum. Ya Allah dedikçe kaçar. Resulullah dedikçe kaçar. Amel-i salih işledikçe kaçar. Secdeyle buluştukça kaçar. İnfakla insanlar buluştukça şeyden kaçar. Ama hani bazen görüyoruz maalesef. Haçta şeytan taşlama şeyinde bazı insanlar böyle bakıyorsunuz. Hatta ağzını da bozuyor. Yanlış sözlerle sanki orada şeytan var taşta gibi. O bir remzdir yani. Sen içindeki şeytana taş atacaksın. İçindeki şeytana taş atmaya bak yani. Böyle terliğini atan, başka şeye atan öfkeyle. Halbuki orası o değil. Bir remzdir yani işte. Küçük bir taşı kendi içine atacaksın önce. Şeytanı içinde diye atacaksın. Onun için çok güzel burada gerçekten bir tabir var. Müminin Rabbine karşı gösterdiği kulluk edebi şeytanı kaçırır işte. Bu yüzden ilim ve amel lüzumludur. Fakat bunların Hakk'a kulluk edebiyle ifa edilmesi de elzemdir. Onun için hatta bütün ibadetlerde esas maksat da tazim ve edeptir kıymetli kardeşlerim. Reşat müellifinin çok güzel bir sözü vardır. İbadet, bütün şekliyle yapılan, şekil şartları yerine getirerek yapılan bir ibadet insanı cennete götürür. Fakat tazimli ibadet, edepli ibadetse insanı Allah'a yaklaştırır. Allah'a yaklaşmanın yolu Cenab-ı Hakk'a karşı gerçek tazim ve kulun mahviyet halidir. Tazarru halidir, niyaz halidir. Yoksa bağırarak, çağırarak değil. Ya gerçekten kalbinin bütün incelikleriyle boynunu bükerek ente Rabbi ene abdühün farkına vararak. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Bana gelince ben senin kulunum yani. Sana verdiğim ezeldeki ahitte de durmaktayım tevazuyla, mahviyetiyle edeple yapılan ibadet insanı Allah'a yaklaştırır şüphesiz. Zira ilim, amel, akıl, servet, şöhret, makam mevki gibi bütün nimetler tezkiye ve tasfiyeden geçmemiş, yani manevi terbiyeyle olgunlaşmamış bir gönlü zaman zaman gurur ve kibre sürükleyerek fayda yerine zarara da götürebilmektedir. Allah'ın birçok nimeti üzerimizde olur. Fakat onların nereden geldiğini, bize nasıl ikram edildiğini, bunların karşısında nasıl boynumuzu bükmek gerektiğini, nasıl şükür halinde olmamız gerektiğini idrak edemezsek, onlar bu defa farklı bir istikamette bizi gurura, kibire, tefahura vesaireye, başkalarını küçük görmeye doğru götürür ve helakete götürür, Allah korusun. Helakete götürür. İblis, Karun, Bel'an bin Bağura ve emsali niceleri bu hakikatin en meşhur tarihi misalleridir. Bunun için manevi terbiye yolu olan tasavvufta ilk merhale enaniyeti bertaraf etmektir. Zira tasavvufta her şey kulun Cenab-ı Hakk'a karşı bir hiç hükmünde olduğunu idrak etmesinden sonra başlar. Onun için geçmişte bu tip dergahlarda, tekkelerde en çok geçen duvarları süsleyen yazılardan birisi edep yahu, diğeri de hiç kelimesidir. Evet. Önce edepli olmak, sonra da kendi hiçliğinin farkında olmak. Neyin garantisi var ki sevgili kardeşlerim? Şu anda konuşuyorum. Bu sohbeti tamamlama garantim yok. Bunu garanti edecek hiçbir varlık da yok yani. Elimi kaldırıyorum. İndirmek benim gücümde mi yani? Kalır böyle. İndiririm, kaldıramam bir daha. Bir müddet sonra okuyacağım cümleyi hatırlamayabilirim. Her şey bir an meselesi. Onun için hiçbir şeyin gerçek maliki değiliz. Her şeyin emanetçisiyiz sevgili kardeşlerim. Her şey bize emanet olarak veriliyor. Gözümüzde, kaşımızda, dilimizde, kulağımızda, malımızda, mülkümüzde, makamda, mevkide. Hepsi emanet. İlim de, irfan da. Gün geliyor insan kendi adını unutuyor işte yani. Çocuğunu tanıması hale geliyor. Yanındakini tanıması hale geliyor. Arkadaşının ismini unutuyor. Ya 2 dakika evvel sana ismini söylemiştim diyorsun. Acaba ismi neydi? Hatırlatan Allah Teala yani. Unutursan unutup gidiyorsun. Onun için kul, kendisinin de yeryüzünde bir emanet olduğunu, bedeninin de emanet olduğunu, ruhunun da emanet olduğunu ve kendisine bu emanetleri veren Yüce Rabbini hiç unutmaması gerektiğini, hatırlaması gerektiğini hep kendisine adeta telkin edecek. O bakımdan da tasavvufta her şey kulun Cenab-ı Hakk'a karşı bir hiç hükmünde olduğunu idrak etmesinden sonra başlar. Bu şuura ulaşan bir kul, bütün hayır ve muvaffakiyetlerin Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olduğunu bilir, asla nefsine pay çıkarmaz. Evet. Hepsi Allah'tandır. Kul küllü min indillah. De ki hepsi Allah katından. Evet. Yüce Rabbimiz Mekke fethinin akabinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şahsında ümmetine şu talimatı vermiştir. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Allah Allah. Fetih geldi, ne yapacağız? Tesbih yapacaksın. Ey Habib. Sübhanallah diyeceksin. Estağfurullah diyeceksin. Evet. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde insanların da bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit ey Habibim Rabbine hamd ederek onu tesbih et. Ve ondan mağfiret bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Evet. Büyük Mekke'yi fethediyorsunuz. Böyle taklar dinmiyor olay yani. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde adeta secde eder vaziyette. Gördünüz mü ey Mekkeliler? İşte ben 10 sene evvel buradan gitmiştim bak. Nasıl geldin şimdi? Yok böyle bir şey. Niye? O fethi veren Cenab-ı Hak çünkü. Allah o fethi verdiyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten hayatındaki böyle unutulmayacak sahnelerden birisi tarih boyunca o Mekke fethi sırasındaki halidir. 10 yıl evvel bir arkadaşıyla mahzun ve mükedder terk ettiği, bıraktığı, ayrıldığı Mekke'den 10 yıl sonra 10 bin askeriyle böyle gürül gürül giriyor ve devesinin üzerinde bir secde halinde adeta. Rabbim sen verdin bu fethi yani. Açmasaydın kapıları Fettah isminde bizim gücümüz buna yetmezdi. Onun için insan her nimetin farkında olacak kıymetli kardeşler. Ben yok, o var. Evet. Ben yok, o var hep. Yani mümin bütün salih amellerde ve muvaffakiyetlerde nefsine pay çıkarmak yerine bunlara Allah'ın lütfuyla eriştiğini bilerek ona hamd etmelidir. Ayrıca vazifelerini ifa ederken de farkında olduğu ve olmadığı bütün kusur ve noksanlıkları içinde istiğfar etmelidir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah. Allahümme enteselam ve minkeselam. Ya namazdan çıkmışız yani. Ha niye? Namazda eksiklerimiz olabilir. Namazda bir an belki o namazın gerektirdiği şeyi sağlamayabiliriz. Onun için namaz kıldık diye böyle övünecek halimiz yok. Namazdaki eksiklerimiz için de yine istiğfar edip ondan sonra Allahümme enteselam ya Rabbi. Bütün selam sendendir. Sen selamsın ya Rabbi. Selam olan bizzat sensin. Selam da sendendir Allah'ım deyip başlıyoruz yani. Ki onu birçok müezzin efendiler söylerler bunu. Estağfurullah, Allahümme enteselam diye. Ve altın silsilenin büyüklerinden Muhammed Masum Buzsuz da şöyle buyuruyor. Hem ibadet ve taat üzere olun, hem de bu ibadetlerdeki kusurlarınız sebebiyle istiğfar edin. Yaptığınız amelleri Allah Teala'ya layık görmeyin. La uhsî senâen aleyk ente kemâ esneyt. Resulullah Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'a olan tazarrusu, hamdü senası bu. Ey Rabbim! Ben seni, senin layık olduğun şekilde sena edemem. Sen kendi zatını nasıl sena ediyorsan sen öylesin ya Rabbi. Ki Allah Resulü yani Kabe kavseyne ev edna yani öyle bir masaliyete ulaşmış. Ama değil mi? Habibullah olmuş. Ya Rabbi diyor, sen kendini nasıl sena ediyorsun, sen öylesin. Ben seni, senin kendini sena ettiğin gibi ben edecek değilim. Ben kulum çünkü. Evet, ben Resulüm ama kulum ben netice. Onun için de yaptığımız amelleri Allah Teala'ya layık görmeyin. Zira büyüklerden biri اِعْمَلْ وَاسْتَغْفِرْ Ameli salihler işle ve hemen de istiğfar et buyurmuştur. İşte kulluk edebi budur. Ben yaptım ya Rabbi, eksiğimle, kusurumla sen kabul eyle. Ben yaptım ya Rabbi, kabul edeceksin değil. Ben yaptım ya Rabbi, elimden geldiği kadar sen benim eksiğimle, kusurumla kabul eyle ya Rabbi. Evet, boynumuz bükerek. Kulluk boyun bükmektir çünkü. Yani amellerimiz tıpkı dualarımız gibi Cenab-ı Hakk'ın kabulüne muhtaçtır. Bu yüzden sadece hata, kusur ve günahlarımızın ardından değil, salih amellerimizin ardından da istiğfar ederek bu amellerimize makbuliyet kazandırmaya çalışmalıyız diyor muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımız ki çok ince konular bunlar kıymetli kardeşlerim. Esas nefis tezkiyesi dediğimiz, kalp tasfiyesi dediğimiz de işte bu alanlar. Bunların terbiyesi olursa insan bu yolda seyri sülük dediğimiz bir manevi yolculukta bunlar üzerine çalışırsa o zaman ibadetine de işte biraz farklı bakmaya başlar yani. İbadeti bir tefahür meselesi olmaz, bir övün meselesi, bir üstünlük meselesi olarak görmez. Acaba ben bu ibadeti layıkıyla yerine getirebildim mi? Hakikaten namazda miracı yaşayabildim mi? Orucun kendisinden tam manasıyla istifade edebildim mi? Bir hayır verirken Cenab-ı Hakk'a onu verdiğimin farkında mıyım diyeyim? Ya huzur sadakat diyor Cenab-ı Hak. Sadakaları Allah alır. Nasıl veriyoruz peki yani? Allah'a verdiğimizi nasıl veriyoruz yani? Onun için hem amel yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bununla mükellefiz. Ama amelimizi yaptıktan sonra da yine ya Rabbi ben bu kadar yapabildim, kabul eyle deyip boynumuzu bükeceğiz. Bunun aksine bir kul işlediği salih ameller sebebiyle övünüp kendini başkalarından üstün tutuyorsa yahut bu amellerine güvenerek kendini ebedi kurtuluşa ermiş gibi görüyorsa bu da tevbe ve istiğfarı gerektiren ayrı bir gaflettir. O da ayrı bir gaflettir yani. İşte hak dostları bu hususta yüksek bir şuur ve hassasiyet içinde yaşamışlardır. Mesela ilim ve irfandaki yüksek gayesi sebebiyle yaşadığı asırda kendisinden Şems-ü Şumus yani Güneşler Güneşi diye bahsedilen Halid-i Bağdadi Hazretleri işlediği salih amellere güvenmediğini, yalnız Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ümit bağladığını dile getirmiş ve bu hissiyat içinde de talebelerinden, bizzat emek verdiği, öğrettiği talebelerinden son nefesini iman selametiyle verebilmek için dua talebinde bulunmuştur. Mektup yazıyor Halid-i Bağdadi Hazretleri talebelerine, müritlerine, müntesiplerine diyor ki hocanızın son anında iman selametiyle gitmesi için sizden dua talep ediyorum diyor. Bizler hep büyüklerden dua talep ediyoruz. Büyükler de evlatlarından dua istiyorlar hep. Çünkü onlar daha farklı bakıyorlar. Kullukların daha farklı bir konumdalar, kullukları noktasında. Onlar da dua istiyorlar. Onun için herkes birbirinin duasına muhtaç, değerli kardeşler. Hepimiz birbirimizin duasına muhtacız. Zaman zaman şöyle diyeceğiz, Allah her birimizi bir diğerimizin hatırına bağışlasın inşallah. Hak dostlarının bu husustaki gönül kıvamını sergileyen şu hadiseler de gerçekten ne kadar ibretlidir. Süfyan Sevri Hazretleri'nin henüz gençlik ve yiğitlik halindeyken beli bükülmüş ve zayıflamıştı. Ey Süfyan, henüz ihtiyarlık zamanı gelmedi. Senin akranların iki büklüm olmamışken sana ne oldu ki böyle zayıf düştün diye sordular. Hazreti de şöyle buyurdu. Benim bir hocam vardı, ondan ilim okurdum. Ölüm halinde başucunda oturdum, ona iman telkin ettim. Fakat bir netice hasıl olmadı. Bunu gören birinin nasıl beli bükülmesin diyor. Evet. Tek başına ilim demek yetmiyor insana. Onun için son nefes selameti çok çok önemli. Hüsnü hatime için her an dikkatli olmak gerekiyor. Yine Şeyh Ahmet bin Harp, Behram adlı Mecusi ateşe tapan bir komşusuna tebliğde bulunmuş. Onun hidayetine de vesile olmuştu. Fakat komşusu Müslüman olunca Hazret bir nara atıp bayıldı. Kendine geldiğinde üstad ne hal oldu diye sordular. Hazret de şu ibretli cevabı verdi. O an gönlüme bir hitap geldi. Öyle ki Behram 70 yıllık ateşe tapan bir kafirdi. Birden Müslüman oldu. Sen 70 yıllık Müslümansın. Ne olacağını bilir misin peki? Evet. Velhasıl en büyük günahlardan biri kendini beğenip Allah'ın kullarını hakir görmektir. Bunun için de insan daima kendine sormalı. Sen kendi son nefesinden emin misin ki başkalarını küçük görüyoruz? Gerçekten Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi, üstadımızın temel konularından birisi budur yani. İbadullah'a istihkar. İbadullah'a istihkar etmek en büyük günahtır. Gözlerinden taşan mana ibadullah'a istihkar diye hocalarından birinin sözünü nakleder. Evet. Bazen insan böyle gözünden taşar o istihkar hali, bazen halinden taşar. Onun için Allah'ın hiçbir kulunu hakir görmemek. Hocam hataları var, günahları var, orada da tebliğ yapacağız. Ama yarın kimin ne olacağını bilemeyiz. Evet. Yarın kimin ne olacağını bilemeyiz. Bu hususta Halide Bağdadi Hazretleri'nin şu ifadeleri de yine hepimiz için bir ibret vesikası olmalı. Halk nice zayıf kimselere acıyarak bakarken onlar bu dünyadan son nefes selametiyle gitmişlerdir. Buna mukabil yüksek ilim, amel, hasep, nesep sahibi birçok kimse de gaflete düçar olarak imansız ölmüşlerdir. Bu işte esas olan son nefes olunca kendini beğenmeye çalışmak, gurur ve kibre düşmek büyük bir bedbahtlıktır. Hepsi bunlar kalp tasfiyesinden merhale almış Allah dostlarının önemli hatırlatmaları. Hakikaten kalplerdeki takva duygusunun kimde daha yüksek olduğunu, dolayısıyla kimin hak katında daha hayırlı olduğunu ancak Allah bilir. Kalplerin pencereleri yalnız Yüce Rabb'e açıktır. Dolayısıyla her geceyi Kadir, her gördüğünü de Hızır bil denildiği gibi hiç kimseyi hor görmeyip incitmemek icap eder. Zira hor görülüp incitilen niceleri vardır ki Allah'ın salih kullarındandır. Bu sebeple Rabbimiz ayeti kerimelerde şu ikazlarda bulunuyor. İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. Veylün likülli hümezetin lümeze. Ellezî cema'a mâlen ve addede. Sonra malını habire sayıp duruyor böyle. Yahsebe enne mâlehu ahlede. Zannediyor ki o mal kendisini ebedileştirecek. Halbuki öyle de değil. Ona bakıyor, ondan sonra da kıyafetini biraz farklı gördüğü, rütbesini biraz kendinden düşük gördüğü insanı kaş göz işaretiyle alaya alıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, manevi hayat, seyri sülük, tasavvuf dediğimiz bu terbiye yolu ahlak-ı hamide yoludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmak yoludur. Buna gayret edeceğiz. Yaptığımız işlere bakacağız. Acaba yaptığımız iş Resulullah Efendimiz'in yaptıklarına benziyor mu, benzemiyor? Allah Resulü böyle bir halde böyle bir tavır mı gösterir, başka bir tavır mı gösterir? Onun farkında olmaya gayret edeceğiz. Yine ey müminler, bir topluluk diğer bir topluluğu da alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Hucurat Suresi'nde la yaskar kavmin diye başlayan ayet-i kerime. Yine Hüdayi Hazretleri'nin bir beyti buyuruyorlar. Hatadır müznibe ısrar etmek, gerektir zembe istiğfar etmek. Yani günahkar olan insanın günahında ısrar etmesi ayrı bir hatadır. Günah varsa günah istiğfar gerektirir. Evet. Hem günah işliyorsun hem de günahında ısrar ediyorsun bir de yani. Birisi hatırlattığı zaman da yok canım filan deyip geçiştiriyorsun. Hatta sen kendine bak diyorsun. Hani yine bir hadis-i şerif hatırıma geldi. Bir insana ya şu günahı işleme denildiği zaman sen kendine bak demesinden daha büyük günah olmaz buyuruyor Efendimiz. Allah razı olsun bana bir hatayı hatırlattın, ben de yapmayayım onu. Evet benim de hatam var ama ben de onu işlemeyeyim. Siz de hatayı işlemeyin demek gerekir. Çok güzel yani Hüdayi Hazretleri böyle kısa kısa böyle beyitlerle çok güzel hakikatler 400 sene sonraya mesajlar veriyor böyle. Keşke burada olsaydı herhalde bunları okuyacaktı bizlere değil mi Hazreti? Evet. Hatadır müznibe ısrar etmek, gerekleri zembe istiğfar etmek. Günah işleyen insanın ısrar etmesi günahlarında ayrı bir hatadır. Zembe günaha da istiğfar etmek gerekir. Mağrur ve kibirli insan hiçbir zaman kendinde hata görmez. Onun nazarında bütün kusurlar başkalarına aittir. Bu nefsani illete yakalanmış olanlar kimseden özür de dileyemezler. Zira hatalarını kabul edip özür dilemeye gurur ve kibirleri mani olur. Evet. Hakikaten bazen insan arkadaşlarına veya aile hayatında bir hata işler, habire de hep kendini haklı göstermeye çalışır. Niye? Ya bir özür dilerim demek zor gelir yani. Yani özür dilerim dese suçlu olacak gibi. Halbuki özür dile, bütün kullar Cenab-ı Hak'tan özür diliyor, mazeret beyan ediyor. Bunun içindir ki İbn-i Abbas şöyle der, bir adamın hatası kibir sebebiyle ise ondan ümit beslemeyin. Onda ümit yok yani, kibir sebebiyle ise. İflah olmaz. Bunun dışındaki bir günah sebebiyle ise ondan ümit besleyebilirsiniz. Hazreti Adem'in hatası günah, iblisinki ise kibir sebebiyleydi. Hazreti Adem ne dedi? Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi biz hata işledik. Bizi affetmezsen biz çok zarar görürüz dedi. O affa mazhar oldu. İblis ise hayır dedi, ben ondan hayırlıyım. Ve kibir sebebiyle o günahı işlediği için de ebedi lanete düşmüş oldu. Hakikaten Hazreti Adem aleyhisselam şeytana uyarak yasak meyveyi yedi. Fakat hatasını anlar anlamaz derhal pişman oldu. Kulluk edebi içinde tevbe ve istiğfara sarılarak Cenab-ı Hak'tan af diledi. Buna mukabil iblis ise Cenab-ı Hakk'ın secde emrini dinlemeyip bir günah işledi. Fakat hatasını bildiği halde bunu kabule yanaşmadı. Af dilemek yerine isyanına bahane aradı. Gurur, kibir, haset ve öfke girdabına kapılarak hatayı kendine değil, haşa Cenab-ı Hakk'a izafe edecek kadar da ahmaklaştı. Nasıl ahmaklaştı? Ayet-i Kerime'de buyuruluyor. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara, insanlara günahları süsleyeceğim. Ben azdım demiyor da sen beni azdırdın Allah'ım diyor. Şeytanın ifadesi görüyor musun? Bak, ayet-i kerime ne kadar açık kıymetli kardeşlerim. Hicr suresinin 39. ayeti. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde insanlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Yani ben azdım demiyor, sen beni azdırdın diyor. Buna karşılık ben de insanları azdıracağım diyor. Yani kendine toz kondurmayıp hatasında inat etmesi, suçuna kılıf uydurması şeytanı ilahi gadaba düçar etti. Onun için gönüllerimize çok sahip olmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Biraz boynumuzu bükmemiz gerekiyor. Biraz başımıza eğmemiz gerekiyor insan olarak. Bütün ilişkilerimizde ben demek bizi biraz böyle başımızı kaldırıyorsa da bizi göğe çıkarmıyor, yerin dibine geçiriyor tam tersine. Demek ki mümin beşeriyet icabı herhangi bir günah işlediğinde şeytanı değil, İnsanlığın atası olan Hazreti Adem'e örnek almalı. Zira bir kusur işlediğinde hemen nedamet göstermek, yanlışta ısrar etmeyip derhal af dileyebilmek ilahi azaptan kurtuluş için şüphesiz çok elzemdir. Nitekim Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyurur. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe ve istiğfar ederler. Zira günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Evet. Hakikaten kötülükte, günahta ısrar etmek de ayrı bir suçtur, ayrı bir günahtır. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin de mükafatı ne güzeldir diyor. Ve yine Hüdayi Hazretleri'nin son beytiyle bitirelim. Hüdayi Hazretleri buyuruyorlar ki, kemali lütfu ihsanından Allah dedi, la taknetu min rahmetillah. Ola gör rahmet ümidinde daim, bu manadan eğer oldunsa âgâh. Cenab-ı Hak lütfunun kemalinden ve ihsanından dolayı insanlara Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyuruyor. Evet. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyurması Cenab-ı Hakk'ın lütfunun ve ihsanın kemalinin işaretidir. Öyle lütuf sahibi, öyle ihsan sahibi Yüce Rabbimiz ki aman diyor Allah'ın rahmetinden de asla ümit kesmeyin. Eğer bu manayı doğru anladıysan daima Allah'ın rahmetinden ümit var ol. Ve işte bu sebeple mümin ne kadar günah işlemiş olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit keserek kendini de cehennemlik görecek kadar bedbinliğe kapılmamalıdır. Ama bunun Allah'ın rahmetinden ümit kesmiyorum diyerek de günahında ısrarlı olmamalı. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz bu manadaki incelikleri idrak etmeyi, anlamayı ve hayatımızı ona göre tanzim etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu sohbetin sonunda çok güzel bir dua var. O duayla da sohbetimizi tamamlamış olalım. Cenab-ı Hak günahlarla aramızda perde olacak bir takva hassasiyetini kalplerimize ihsan eylesin. Hata ve kusurlarımızı bağışlayıp cümlemizi ilahi rahmetine mazhar olan bahtiyar kullarından kılsın. Ümmet-i Muhammed'e diriliş, uyanış, her türlü darlıktan kurtuluş, birlik, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediğini işler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Vafu anna ve gfir lena ve erhamna. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.